Hayırlı günler değerli kardeşlerim. Allah'ın izniyle bir Nur'a yöneliş programında daha sizlerle birlikteyiz inşallah. Bugün iman edenlerin en önemli ibadetlerinden biri olan tebliğ ibadetinden sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ yöntemlerinden ve Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin hayatı boyunca devam ettiği tebliğinden bahsedeceğiz inşallah. Allah Kur'an'da iman edenlerin en önemli ibadetlerinden birinin tebliğ, yani Kur'an'da bildirilen gerçekleri insanlara anlatmak ve onları iman etmeye davet etmek olduğunu bildirmiştir. Bu ibadet aslında hayatımızın her alanını kapsar. Mümin sözleriyle, haliyle, tavrıyla, yaşamının her anında yaratılış delillerini, yani iman hakikatlerini ve Kur'an ahlakını insanlara anlatmakla ve İslam'ı temsil etmekle yükümlüdür. Müminin tebliğ yapmaktaki, yani Allah'ın varlığını, birliğini ve dinini duyurup yaymadaki tek amacı Allah'ın kendisine farz kıldığı bir ibadeti yerine getirmek ve Allah'ın razı olacağı salih amellerde bulunmaktır. Müminlerin tebliğ yaparken hiçbir menfaat beklentileri yoktur. Sadece Allah rızası için kainatı yoktan var eden Allah'ın yaşanmasını emrettiği din ahlakını anlatırlar. Tebliğ yapan mümin, karşısındakinin iman etmesinin veya etmemesinin kendisinden kaynaklanmadığını bilir. İnsanların iman etmesi, hidayete ulaşması ancak kalpleri elinde bulunduran Allah'ın dilemesiyle olur. Kur'an'da Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bunu hatırlattığını bildirmektedir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Gerçek şu ki sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Ancak Allah dilediğini hidayete erdirir. O hidayete erecek olanları daha iyi bilendir. Tebliğ yapan müminin hikmetli konuşması çok önemlidir. Nitekim ayette Rabbimiz kendi yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağırmamızı emretmiştir. Konuşmada hikmet, yani özlü, ihtiyaca yönelik, tatmin edici ve etkileyici bir biçimde konuşmak büyük bir sanattır. Allah Kur'an'da sevdiği kullarına özel bir hikmet verdiğini bildirir. Örneğin Hazreti Davud Aleyhisselam için Kur'an'da şöyle denilmektedir: "Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Onun mülkünü güçlendirmiştik. Ona hikmet ve anlatım çarpıcılığını vermiştik." Mümin hikmetli konuşabilmek için Allah'a dua etmeli, fiili dua olarak da mümkün olduğunca bu konu üzerinde düşünüp kendini eğitmelidir. Hikmet, müminin Kur'an ayetlerine olan hakimiyetiyle de doğru orantılıdır. Allah'ın ayette bildirdiği hükmüne göre inkarcılığının öne sürdüğü her türlü çarpık mantığın cevabı Kur'an'da mutlaka vardır. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Onların sana getirdikleri hiçbir örnek yoktur ki biz ona karşı sana hakkı ve en güzel açıklama tarzını getirmiş olmayalım. Mümin Kur'an'ı çok iyi bilir, özümser ve karşılaştığı her olayı Kur'an'a göre yorumlarsa Allah'ın dilemesiyle karşı tarafın soru ve çarpık mantıklarına karşı en isabetli ve en etkili cevabı verebilir. Müslüman, ahlak ve tavır bozukluğu içinde olanları, dinsizleri, materyalistleri, ateistleri ve Yüce Allah'ın varlığına iman eden, peygamberlere inanan, Allah'ın göndermiş olduğu kitaplara uyan, kitap ehlini Allah katında hak olan din olan İslam'a ve bir olan Allah'a iman etmeye, yani tevhid inancına davet etmekle yükümlüdür. Allah Müslümanlara inancı, fikri, giyimi, yaşam tarzı ne olursa olsun herkese karşı şefkat göstermelerini, onları koruyup kollamalarını, nezaketli, anlayışlı ve güzel bir üslupla onları İslam'a davet etmelerini emretmiştir. Her Müslüman, iyiliği emredip kötülükten men etmek, insanları doğru yola davet etmek ve İslam ahlakının yeryüzüne hakim olması için gayret etmekle sorumludur. Rabbimiz şöyle buyurmuştur: "Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Sizden hayra çağıran, iyiliği, marufu emreden ve kötülükten, münkerden sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır." Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de alemlere rahmet olarak gönderdiğini bildirdiği sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine bu şerefli görev vahyedildiği ilk andan itibaren hayatının sonuna kadar kararlılıkla Allah'ın dinini tebliğ etmiş, insanları İslam'a davet etmiştir inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu tebliğleri sırasında izlediği yöntemlerden En etkili olanlarından biri de çeşitli ülkelerin hükümdarlarına gönderdiği mektuplardır. Ülkelerin hükümdarlarını ve halklarını en güzel ve en hikmetli şekilde hak dini yaşamaya davet ettiği mektuplarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üstün ahlakını, bağışlayıcılığını, merhametini ve tebliğ gücünü görürüz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği bu mektuplarda toplulukların liderlerine öncelikli olarak Allah'ın tek ilah olduğunu ve asla ortağı olmadığını tebliğ etmiştir. Mektuplarındaki hikmetli, etkileyici ve ılımlı üslup pek çok kişinin Allah'ın izniyle hak din olan İslam'ı tanıyıp kabul etmelerine vesile olmuştur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Habeşistan kralı Asama'ya hitaben yazmış olduğu tebliğ mektubu Müslümanların ehli kitaba bakış açısını göstermesi açısından son derece önemlidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mükemmel bir üslupla yazmış olduğu bu mektubunu okumak istiyorum şimdi inşallah. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah Resulü Muhammed'den Habeş Necaşisi Asama'ya. Kendisinden başka ilah bulunmayan gerçek hükümdar, mukaddes, selam, koruyucu, kurtarıcı olan Allah'ın övgüsünü sana iletirim. Tasdik edip şehadet ederim ki Meryem oğlu İsa Allah'ın ruhu ve kelimesidir. Kendisine dokunulmamış Meryem'e nasip edilmiştir. Böylece Meryem İsa'ya hamile kalmış, Allah Teala da ruh ve nefesinden olmak üzere Adem'i nasıl yarattıysa onu da öylece yaratmıştır. Seni tek olan ve eşi bulunmayan Allah'a çağırıyorum. Ona itaat konusunda karşılıklı yardıma çağırıyorum. Beni takip et, bana uy ve bana gelen şeye iman et. Muhakkak ki ben Allah'ın Resulüyüm. Bu nedenle seni ve etrafında bulunan askerlerini Allah'a iman etmeye davet ediyorum. Nasihat ve sözlerim size ulaşınca kabul etmenizi tavsiye ederim. Amca tarafından yeğenim olan Cafer'i yanında az sayıda Müslüman grubuyla beraber sana doğru yola çıkarıyorum. Selam, gerçek hidayet yolu üzerinde bulunanlara olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ mektupları hikmetli ve amaca yönelik olduğu kadar Allah'ın dinini tebliğ etmede gösterilen kararlılıklarla da doludur. Tebliğde önemli olan bir diğer konu da kararlılık ve sabırdır. Kur'an'da anlatılan peygamberler kıssalarında bu kararlılığın ve sabrın en güzel örneklerini de görürüz maşallah. Yeryüzünde 950 sene yaşayan ve bu zamanın önemli bölümünü kavmine tebliğ yapmakla geçiren Hazreti Nuh aleyhisselam, tebliğ konusundaki sabır ve kararlılığıyla bu güzel örneklerden biridir. Peygamberleri kendilerine örnek alan müminler, din ahlakını tanımayan insanların yanlış hareket ve düşüncelerini, boş konuşmalarını ve sunulan güzellikler karşısındaki anlayışsızlıklarını güzel bir sabırla karşılarlar ve Allah'ın dinini anlatmaktan asla vazgeçmezler. Çünkü tek bir kişinin dahi İslam'a karşı kalbinin yumuşamasına vesile olmanın çok önemli olduğunu bilirler. Mümin tebliğ yaparken yaşadığı topluluktan baskı ve tepki görebilir. Engellenmeye çalışılabilir, sıkıntılar yaşayabilir. Ama şartlar ne kadar zorlu olursa olsun asla tebliğinden vazgeçmez. Her tür zorluğa, baskıya hatta eziyetlere rağmen Allah'ın varlığını, birliğini ve Kur'an ahlakını anlatmaya devam eder. Üstad Hazretlerinin ve talebelerinin tüm hayatında da tebliğ konusundaki bu sabrı ve kararlılığı görebiliriz inşallah. Bildiğiniz gibi Bediüzzaman Hazretleri tüm hayatını, sahip olduğu maddi manevi her şeyi dünyevi hiçbir beklentisi olmadan Allah'ın rızasını kazanmak için adamış, bu uğurda her türlü fedakarlığı büyük bir şevk içerisinde göze almıştır. Hayatını pek çok insan için dayanılması çok güç şartlar altında geçirmiş, ömrünün sonuna kadar yaptığı çalışmalardan rahatsız olan çevreler tarafından eziyet görmüştür. Defalarca mahkemelere çıkarılmış, hayatının büyük bölümünü gözetim altında geçirmesine rağmen inancından, azminden ve kararlılığından asla ödün vermemiştir. İnsanlara Kur'an'ı tebliğ etmenin şevkiyle hapishane ya da esir kampı olsun gittiği her yerde İslam'ı anlatmaya, yazmaya devam etmiş, yeni talebeler edinmiş, böylece risalelerin giderek daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamıştır inşallah. Ömrünün yaklaşık 30 yılını hapis ve sürgünde geçiren üstadımız bu zor şartlar altında tebliğine devam etmiş ve 6000 sayfalık Risale-i Nur külliyatını tamamlamıştır inşallah. Üstad Hazretleri cesareti, yaşadığı her türlü zorluğa rağmen tevekküllü ve sabırlı hali, aklı, feraseti, basireti, şefkati ve merhameti, vicdanı, ihlası, samimiyetiyle bizlere örnek olmuştur. Bediüzzaman Hazretleri gibi yakın talebeleri de ondan aldıkları eğitim ile bu üstün ahlakı benimsemiş ve büyük bir ihlas, sadakat ve fedakarlık içerisinde Kur'an ve Risale-i Nurların tebliğini sürdürmüştür. Bediüzzaman Hazretlerinin bu örnek ahlakı onun Büyük Sözler adlı eserinin konferans bölümünde şöyle vurgulanır. Bediüzzaman'ın bu hali de bütün İslam mücahitlerine, İslam için çalışanlara, mücadele edenlere ve umum tüm Müslümanlara bir örnektir. Yani mücadele, hizmet ile ubudiyet, kulluk ve takvayı, Allah'a yakınlığı beraber yapıyor, birini yapıp diğerini ihmal etmiyor. Cebbar ve zalim din düşmanlarının planlarıyla hapishanelere sevk edilip, tecrit-i mutlakta tamamen tecrit edilerek, tek başına hapsedilerek ve gayet soğuk bir odada bırakılması ve şiddetli soğukların ve hastalıkların ızdırapları, acıları, sıkıntıları ve titremeleri ve ihtiyarlığın takatsizlikleri, yaşlılıktan kaynaklanan güçsüzlükleri içinde bulunması dahi telifata, kitaplarını yazmasına noksanlık vermemiştir, engel olmamıştır. Bediüzzaman'ın Afyon'da birlikte hapishanede kaldığı talebelerinden Hasan Akyol ise onun bu konudaki kararlılığını ve bulduğu her imkanı değerlendirerek yazılarını yazdığını şöyle anlatır. O akşamdan sabaha kadar kağıtlara, defterlere, boş yapraklara, küçük cep defterlerine, kese kağıtlarına devamlı yazı yazardı. Ama o yazarken biz okumuyoruz. O koğuşta tek başına duruyordu. Yazdıklarını da burada yazıyordu. Sabah olduğu zaman koğuşu açarlar, yazdıkları yazıları onun 45 kadar talebesine verirlerdi. Onlar da bu yazıları sabahtan akşama kadar kendi defterlerine yazarlardı. Bir türlü bitiremezlerdi. Bazen ben de onlarla birlik olur, onlar gibi yazılar yazardım. Risalelerdeki tebliğin etkisi ise tarihçeyi hayatta şöyle anlatılmaktadır. Nur Risaleleri şiddetli ihtiyaç zamanında telif edildiğinden, yazıldığından her yazılan risale gayet şifalı bir tiryak, panzehir ve ilaç hükmünü taşıyor. Ve öyle de tesir, etki edip pek çok kimselerin manevi hastalıklarını tedavi ediyor. Risale-i Nur'u okuyan her bir kimse güya o risale kendisi için yazılmış gibi bir haleti ruhiye, ruh hali, psikoloji içinde kalarak büyük bir iştiyak, şevk ve arzu ve şiddetli bir ihtiyaç hissederek mütalaa ediyor, düşünüyor, tefekkür ediyor. Nihayet öyle eserler vücuda geliyor ki bu asır ve gelecek asırların bütün insanların imanı, İslami fikri, ruhi, kalbi, akli ihtiyaçlarına tam cevap verecek ve kafi gelecek Kur'an'ı hakikatler ihsan ediliyor. Bediüzzaman Hazretleri Kafkas cephesinde gönüllü birliklerinin başındayken İşaretil İcaz adlı Arapça eserini telif etmiş, savaş sonrasında 3 yıl kaldığı esir kampında esir subaylara tebliğ yapmış, imanlarını ve ihlaslarını güçlendirmelerine vesile olmuştur inşallah. Üstadımız içinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun her zaman çevresindeki insanların dünya ve ahiret mutluluklarını, refahlarını düşünmüş ve çevresindeki insanları imana davet etmeye, onlara Kur'an ahlakını sevdirmek için çaba harcamaya devam etmiştir. Üstad Hazretleri için bir kişinin bile imanı sevmesi, çektiği sıkıntıları göze alması için yeterliydi inşallah. Nitekim onun vesile olmasıyla pek çok insan imanı sevmiş ve Kur'an ahlakını benimsemiştir. Üstadımız Allah'ın yaratışının delillerinin yani iman hakikatlerinin anlatılmasının üzerinde çok durmuştur. Burdur'da, Isparta'da, Barla'da, sürgünde ve gözetim altında olmasına rağmen çevresindeki insanlara Kur'an ahlakını ve iman hakikatlerini anlatmaya aralıksız devam etmiştir. Çünkü Üstad Hazretleri sürgünleri sürgün olarak değil, Allah'ın kendisine nasip ettiği görev olarak görmüş ve her türlü imkansızlığa rağmen tebliğine devam etmiştir ve böylece pek çok kişinin imanına vesile olmuştur inşallah. Eskişehir, Denizli ve Afyon hapishanelerindeki zorlu şartlarda bile Risale-i Nur'un yazımına devam etmiş ve hapishaneyi medreseye dönüştürmüştür. Buralarda talebeleriyle birlikte Kur'an-ı Kerim ve Risale-i Nur dersleri vererek mahkumların birçoğunun imanına vesile olmuştur inşallah. Risale-i Nur'la tanışan mahkumlar bambaşka birer insan olmuş, ibadetlerini yerine getirmeye başlamış, böylece hapishaneler birer tebliğ ve ilim meclisi haline gelmiştir. Kastamonu'da ve Emirdağ'daki zorunlu ikametinde de Bediüzzaman Hazretlerinin talebelerinin sayısı artmış, risaleler okunmaya ve yazılmaya devam edilmiş, sayıları her geçen gün artan talebeleri de iman hakikatlerini başkalarına anlatmayı sürdürmüşlerdir. Bediüzzaman Hazretleri gibi talebeleri de aynı amaç uğrunda pek çok sıkıntıyla karşılaşmış, ancak bu zorluklar karşısında daha da fedakarane bir çaba içerisine girerek Kur'an ahlakının tebliğine devam etmişlerdir maşallah. Nur talebeleri bu tebliğlerinin herhangi bir şekilde engellenmesi ihtimaline karşı üstadın risalelerini ezberlemişlerdir. Üstad ile birlikte hapis tutuldukları süre içerisinde dahi ihlasla risaleleri elleriyle yazarak çoğaltmaya ve dağıtmaya devam etmişlerdir inşallah. Bediüzzaman Hazretleri tüm bu zorluklara ve baskılara rağmen gerçekleştirdiği tebliğinin etkisini şöyle anlatır. Ben maddi ve manevi her şeyimi feda ettim. Her müsibete katlandım. Her işkenceye sabrettim. Bu sayede hakikati imaniye her tarafa yayıldı. Bu sayede Nur Mektebi irfanının, Risale-i Nur ilmini okulunun yüz binlerce belki de milyonlarca talebesi yetişti. Talebelerinin Bediüzzaman'ın Kur'an ahlakını tebliğ konusundaki şevk, kararlılık ve fedakarlıklarını anlattığı Son Şahitler adlı eserinden birkaç açıklama okumak istiyorum şimdi inşallah. Şöyle diyor üstadımızın değerli talebeleri. Kur'an ve Risale-i Nur ile ilgili bir mesele olunca üstad 25 yaşında bir delikanlı zindeliğinde olurdu. Biz üstadımızın yanında kaldığımız uzun seneler boş oturduğunu görmedik. Ya okur ya tahsiye eder veyahut okutur dinlerdi. Mümin imtihanın bir gereği olarak hayatı boyunca bazı zorluklarla karşılaşabilir. Ancak Allah'ın mutlak bir vaadi olarak galip gelecek olanların Allah'ın taraftarları olduğunu hiçbir zaman unutmaz. İşte müminlerin cesaretli, sabırlı, güçlü, fedakar bir ahlak gösterebilmelerinin ve hayatlarının sonuna kadar sahip oldukları bu üstün ahlaktan hiç taviz vermemelerinin sebebi Kur'an ahlakına sımsıkı sarılmış olmaları ve Allah'a karşı güçlü ve itaatli bir sadakat içerisinde olmalarıdır. Değerli kardeşlerim, hepimiz Allah'ın rızasını kazanabilmek ve ona içten bağlı bir kul olabilmek için sürekli çaba göstermeye devam etmeliyiz. Allah'a ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönülden bağlı olduğumuz sürece yaşadığımız zorluklar da hep kolaylıklara dönüşecektir. Allah'a sadık kalan müminler her zaman Allah'ın yardımı, koruması ve merhametiyle karşılık görmüşlerdir ve bundan sonra da Allah'ın dilemesiyle görmeye devam edeceklerdir. Allah salih amellerde bulunanlara ve sabredenlere karşılığını mutlaka verecektir. Bu Allah'ın samimi kullarına vaadidir. Programımızı bir ayetle bitirmek istiyorum inşallah kardeşlerim. Haftaya tekrar görüşünceye dek hepiniz Allah'a emanet olun inşallah. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Küçük büyük infak ettikleri her nafaka ve Allah yolunda açtıkları her vaadi mutlaka Allah'ın yaptıklarının daha güzeliyle onlara karşılığını vermesi için bunlar onlar adına yazılmıştır.